Ayrım 105.
Sayfa 1215. Sonunda birçok kişi Scarlett'in suçsuz olduğunu kabul etti. Bu kararı onun kişisel yeteneklerinden dolayı değil, Melanie ile birbirlerine olan güvenlerinden dolayı verdiler. Bazı kişiler ise daha tedbirli davrandı ve Melanie'yi sevdikleri için ara sıra Scarlett'in ziyaretine gittiler. India'nın yandaşları ise Scarlett'e gayet soğuk davranıyor, onu ya görmemezlikten geliyor ya da ciddi ve soğuk bir tavırla selamlıyorlardı. Bu kadınlarla karşılaştığı zaman Scarlett'in canı çok sıkılıyor ve öfkesinden tir tir titriyordu. Eğer Melanie olmasaydı, bütün Atlanta halkı ona arkasını döner ve onu toplumdan soyutlardı. 9. Red tam 3 ay ortalıkta gözükmedi. Bu süre içinde Scarlett ondan bir haber almadı. Nerede olduğunu, ne yaptığını ve ne zaman döneceğini bilmiyordu. Scarlett bu ara kalbi kırık, üzgün ve ruhsal bakımdan yorgun bir halde kendi işleriyle ilgilendi. Kendisini iyi hissetmiyordu. Sinirleri çok zayıflamıştı. Ama Melanie'nin ona verdiği moral ve cesaret sayesinde her gün mağazaya gitti ve bıçkı atölyesindeki işleri kontrol etti. Mağazası son 3 yıla göre daha çok kar sağlamasına rağmen ilk kez hoşuna gitmedi. Kendilerine pek sert davrandığı için işçileri Scarlett'in neden mağazadaki işlerden memnun olmadığını pek anlayamıyorlardı. Odun deposunda da işler çok iyi gidiyordu. Hemen hemen 2 günde bir depo dolup boşalıyordu. Yalnız Johnny Gallagher'ın söyledikleri Scarlett'i hiç sevindirmedi. Damarlarında onun kadar İrlanda kanı dolaşan Johnny Gallagher daha fazla dayanamayıp patladı ve Scarlett'e "Allah belanızı versin, artık bu davranışınıza tahammül edemiyorum." dedi. Scarlett ise alttan almayı uygun buldu ve onun işten ayrılacağını söylemesi üzerine yumuşadı ve özür diledi. Scarlett o günden sonra bıçkı atölyesine gitmedi. Ashley'nin bulunduğunu tahmin ettiği günlerde de odun deposuna adım atmadı. Melanie'nin sürekli onu evine davet etmesi Scarlett için gerçek bir işkence oluyordu. Çünkü Ashley ile bir arada bulunmak onu perişan ediyordu. Bu yüzden Ashley de ondan kaçıyordu. Ama yine de Scarlett onunla konuşmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Kendisinden nefret edip etmediğini ve Melanie'ye ne söylediğini öğrenmek istiyordu. Oysa Ashley'nin davranışlarından onunla konuşmak istemediği anlaşılıyordu. Ashley'nin günden güne ihtiyarlayan yüzü Scarlett'i çok üzüyordu. Bir de onun yönettiği bıçkı atölyesinin her gün zarar etmesi Scarlett'in üzüntülerine tuz biber ekiyordu. Ama bu konuda bir şey de söyleyemiyor, içi içini yiyordu. Bu durum karşısında Ashley'nin beceriksizliği ona çok ağır geliyordu. Zararı önleyecek bir çare arıyordu. Ama bir çözüm yolu bulmak Ashley'e düşerdi. İşte Red'in Ashley'den farkı buradaydı. Red ne yapar eder bu zararı önlerdi. Scarlett'in ona sevgi beslemesinin bir nedeni de onun bu özelliğinden ileri geliyordu. Öfkesi sakinleştikçe Red'i arıyordu. Günler geçtikçe ondan bir haber alamaması Scarlett'i daha da üzüyor, canı çok sıkılıyordu. Zaman zaman onun kahkahasını, alaycı tavırlarını, açık saçık öyküler anlatışını özlüyordu. Özellikle Red'e küçük oyunlarını anlatamadığına üzülüyordu. Bu konuda Red gibi iyi bir dinleyici bulunamazdı. Çünkü Scarlett yüzü hiç kızarmadan her şeyi ona anlatabilir ve o da surat asmadan dinlerdi. Hatta onun başkalarının müşterilerini kandırdığını anlatması Red'in hoşuna gider ve onu kutlardı. Scarlett kendini Red'siz ve Bonnie'siz çok yalnız hissediyordu. Çocuğu tahmin edemeyeceği kadar çok arıyordu. Red'in Wade ve Ella hakkında ona söylediği sözler üzerine çocuklarla ilgilenmeye başladı. Eskiden eğlencelere, partilere ayırdığı zamanını şimdi onlara veriyordu. Ama ne yazık ki iş işten geçmişti. Wade ile Ella'ya kendini sevdirmeyi başaramadı. Çünkü onlar küçükken daima para peşinde koştuğu için çocukların küçücük ruhlarını etkileyememişti. Ella zeki bir kız değildi. Ne zaman ona bir öykü anlatsa çocuğun aklı başka yerde olurdu. Damdan düşer gibi sorular sorarak annesinin sözünü keserdi. Wade ise Red'in dediği gibi Scarlett'ten korkuyordu. Doğrusu bu pek doğal bir şey değildi. Wade annesinden neden korkuyordu acaba? Scarlett ne zaman ona bir şey sorsa, o Charles'ı andıran ürkek gözlerle bakardı. Oysa Wade, Melanie ile durmadan konuşur, ona cebinden çıkardığı çeşitli oyuncakları gösterir, yem olarak kullanacağı solucanları ve sicimleri onun saklamasını isterdi. Melanie çocuklara hitap etmesini, onların küçük dünyalarına girmeyi çok iyi biliyordu. Bu özellik onda adeta Allah vergisiydi. Onun oğlu Buyu, Atlanta'nın en güzel çocuğu idi. Gariptir, Scarlett Buyu ile kendi çocuklarından daha çok iletişim kurabiliyordu. Bunda belki de Buyu'nun utangaç olmaması rol oynuyordu. Buyu hiç çekinmeden büyük adamlarla da konuşuyordu. Çok zaman Scarlett'in dizine oturur ve onunla şakalaşırdı. Ah Buyu ne şirin sarışın bir yumurcaktı. Sanki eşliğinin küçük bir kopyasıydı. Wade de Buyu kadar güzel olsaydı ne olurdu? Melanie bir düzine çocuğu olsa bile hiçbirini ihmal etmez, onlardan asla bıkmazdı. Çok çocuk sahibi olmadığı için bütün sevgisini akraba, komşu ve dost çocuklarına yöneltiyordu. Scarlett bir gün Wade'i eve getirmek için Melanie'ye gitmişti. Orada iki çocuğu divana kılıçlarını koyarlarken görmüştü. Melanie de yanlarındaydı. O oturduğu sandalyeden kalkıp Scarlett'e, ''Burası Gettysburg'dur. Ben Yankee rolünü yapıyorum. Ne yazık ki çok sıkışık durumdayım. Çocuklar da General Lee ve General Pickett oldular.'' diyerek çocukların oyunları hakkında bilgi vermişti. Evet, Melanie çocuklara nasıl davranılması gerektiğini, onları hoşnut tutmasını, sevmesini ve onlara ne zaman kızılacağını çok iyi biliyordu. Scarlett, ''Bonnie'nin bana karşı sevgisi var. O benimle oynamaktan, benimle bir arada olmaktan hoşlanıyor.'' diye düşündü. Ama bu konuda da Bonnie'nin Rhett'i daha çok sevdiğini kabul etmesi gerekirdi. Kim bilir belki de Bonnie'yi bir daha hiç göremeyecekti. Bir haber alamadığına göre Rhett'in İran'da ya da Mısır'da olabileceğini düşündü. Belki de hayatının sonuna kadar bu iki ülkeden birine yerleşecekti. Doktor Mead ona hamile olduğunu söylediği zaman Scarlett hayretler içinde kaldı. Daha sonra sinir bunalımı geçirdi. Aklına ilk gelen şey Rhett ile taşkınlık içinde geçirdikleri o geceydi. Eşsiz gecenin anısı onun kulaklarına kadar kızarmasına neden oldu. Demek zevk içinde geçen anların ürünü olan bir çocuk dünyaya getirecekti. Sonu Allah vere de hayırlı olsaydı. Bari bu seferki güzel bir oğlan çocuğu olsa ne kadar çok sevinecekti. Wade gibi çelimsiz, çekingen bir çocuk istemiyordu. Onu canı gibi sevecekti. Elindeki servetle dünyanın en mutlu kadını olacak ve ömrünü bu çocuğa harcayacaktı. Durumu Rhett'e bildirmek için Charleston'daki annesine mektup yazmak arzusuyla yanıp tutuştu. Aman Tanrım, işte eve dönmesinin tam zamanıydı. Ya çocuğun doğumundan önce gelmezse? Ona mektup yazarsa, onu görmek istediğini ve özlediğini belli etmiş olacaktı. Bu da onun alaylarına yeniden hedef olmak demekti. Evet, onu görmek arzusunu duyduğunu ya da ona ihtiyacı olduğunu kesinlikle belli etmemeliydi. Polin halasından Rhett'in Charleston'daki annesinin evine geldiğine ilişkin haberler almaya başlayınca Scarlett ona mektup yazmak isteğine kapılmamış olmasına sevindi. Ayrıca Rhett'in Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmemesi de gönlünü ferahlattı. Polin haladan gelen mektubu okurken bazı noktalara sinirlendi. Rhett bir gün Bonnie'yi Ülay ile Polin halalara götürmüştü. Halası mektubunda Bonnie ile Rhett'i övmekle bitiremiyordu. Aman ne güzel bir çocuk. Büyüdüğü zaman dünyanın en güzel kadını olacağı şimdiden belli. Bütün erkekler ayaklarına kapanacaklardır muhakkak. Ama ben öyle sanıyorum ki bu kıza aşkını açıklayacak olan bir erkek yüzbaşı Butler'ın sıkı bir denetiminden geçecektir. Ben hayatımda evladına bu kadar bağlı bir baba görmedim. Şekerim, şimdi sana bir şey itiraf edeceğim. Yüzbaşı Butler ile evlendiğini duyduğum zaman dengin olmayan birini kendine koca seçtiğini sanmıştım. Çünkü yüzbaşı hakkında öyle kötü şeyler söyleniyordu ki. Ailesine de herkes çok acıyordu. Hatta Ülay ile ben günün birinde onu evimize kabul edip etmemeyi bile düşünüyorduk. Ama Scarlett, şekerim, geldiği zaman hayretler içinde kaldık. Çünkü çok kibar ve çok nazik bir adamla karşılaşmıştık. Giyimi kuşamı da çok zarifti. Sana ve çocuğuna karşı çok büyük bir sevgisi var. Şekerim, şimdi sana kulağımıza çalınan bir şeyden söz etmek istiyorum. Bu işittiğimiz şeye önceleri Ülay ile ben inanmadık. Mr. Kennedy'nin sana bıraktığı mağazayı işlettiğin haberiyle birlikte bazı dedikodular işittik. Elbette bunlara inanmak istemedik. Savaş sonrası yaşadığın felaket dolu günlerdeki durumunu anlıyorum. Ama şimdi böyle hareket etmene hiç gerek yok. Senin için ne kadar üzüldüğümüzü tahmin edersin. Bu konuda Yüzbaşı Butler'a bazı sorular sorduk. Bize istemeye istemeye cevap verdi. Senin her sabah mağazaya gittiğini ve hesap defterine kimsenin el sürmesine izin vermediğini söyledi. Bir ya da birkaç bıçak atölyesinde hissen olduğunu duyduğumuz zaman hayretten dona kaldık. İşlerin için sabahtan akşama kadar arabayla kentte dolaşıyormuşsun. Arabacı olarak da katilin birini tutmuşsun. Bu duyduklarımız karşısında yüreklerimiz parça parça oldu. Neyse ki Allah sana Yüzbaşı Butler gibi cömert bir koca vermiş. Scarlett, bütün bunlara artık bir son vermelisin. Bunu sana söylemesi için ne yazık ki annen yok. Bu bakımdan bundan sonra bu görev bana aittir. Çocuklarının ileride senin bir esnaf olduğunu öğrendikleri zaman ne söyleyeceklerini düşün bir kez. Çocuklarını düşünerek kaba adamların hareketlerine ve dedikodularına hedef olmakta devam etmemelisin. Böyle hakaretlere, kaba davranışlara hedef olmak soylu bir kadına yakışmaz. Scarlett bir küfür savurdu ve mektubu bitirmeden yere fırlattı. Halalarının eski perişan durumlarını düşünüyordu. Onlara çek göndermeseydim açlıktan gebermiş olacaklardı diye söylendi. Ah şu mendeburret, gidip onlara her şeyi yetiştirmişti. Scarlett, onun ihtiyar kadınların gözünde iyi bir koca, şefkatli bir baba görünmek için can attığını biliyordu. Scarlett'in yaptıklarından, işlerinden kim bilir nasıl söz etmişti ki halası ona bu kadar ağır bir mektup yazmıştı. Şuret ne şeytan adamdı. Böyle adi oyunlar oynamaktan zevk mi alıyordu acaba? Scarlett'in birden kabaran öfkesi yavaş yavaş sakinleşti. Ah, eşli de sevdiği her şeyi yeniden bulsa, Red'de gelip onu yeniden güldürseydi ne olurdu? Nihayet baba kız habersizce geldiler. Bir gün Scarlett evin girişine konan bavulların gürültüsünü ve Bonnie'nin anne diye bağırışını işitti. Hemen odasından fırladı ve merdiveni inmeye başladı. Bonnie de kollarında hüzünlü ve alacalı bir kediyi tutarak basamakları çıkmaya çalışıyordu. Kediyi göstererek "Anne bak, babaannem verdi" diye bağırdı. Scarlett basamağa oturup kızını kucağına aldı ve onu öpmeye başladı. Red henüz ortalıkta olmadığı için kızının varlığı onu memnun ediyordu. Bonnie'nin başının üzerinden Red'e baktı. Arabacının parasını veriyordu. Kapıya doğru gelirken Scarlett'i gördü. Şapkasını çıkardı ve saygılı bir biçimde selamladı. Scarlett'in gözleri onun siyah gözlerine takıldı ve kalbi heyecandan küt küt atmaya başladı. Red'in bu kadar uzun zaman içinde ne yaptığının, ne olduğunun hiç önemi yoktu. O gelmişti ya, bu da ona yetiyordu. Scarlett o kadar mutluydu ki tam bu sırada Bonnie, "Dadı nerede?" diye bağırmaya başlayınca Scarlett de onu yere bırakmak zorunda kaldı. Scarlett, Red'i tasarladığı gibi ilgisizce karşılamanın ve ona hamile olduğunu bildirmenin pek kolay olmayacağını düşünüyordu. Red basamakları ağır ağır çıkarken gözlerini onun tunç rengi ve ifadesiz yüzünden ayıramıyordu. Hamile olduğunu ona damdan düşer gibi haber veremezdi. Ama Red kocası olduğuna göre bu haberi ilk önce onun duyması gerektiğini de biliyordu. Her ne kadar kocalar böyle haberleri duymaktan memnun kalırlarsa da bunun Red'i etkilemeyeceğinin farkındaydı. Scarlett onun kendisini öpüp öpmeyeceğini düşünürken Red yalnızca "Mrs. Butler, yüzünüz biraz solgunlaşmış. Atlanta'da allık mı kalmadı yoksa?" demekle yetindi. Biraz nazik davranıp da onu çok aradığını söylese ne olurdu sanki? Hiç olmazsa "Hoş geldiniz" demeye koşan ve sonra da Bonnie'yi çocukların odasına götüren dadının önünde onu öpebilirdi. Red Scarlett'in yanında duruyor ve onu önemsemeyen gözlerle süzüyordu. Neden sonra hafifçe gülümseyerek "Yoksa bu solgun haliniz özlem çektiğinize mi işaret?" diye sordu. Scarlett onun gözlerinde ciddi bir ifadeyle karşılaştı. Demek Red'in takınacağı tavır yalnızca buydu. Demek eski iğrenç halini bırakmamıştı. Demek değişen bir şey yoktu. Birden karnında taşıdığı ve varlığı ona sonsuz bir neşe veren bebek şimdi Scarlett'e ağır bir yük gibi geliyordu. Karşısında duran ve büyük Panama şapkasını kalçasında tutan adam da amansız, acımasız, en büyük düşmanı, aynı zamanda bütün felaketlerinin kaynağı gibi görünüyordu. Scarlett'in gözleri öfke, kin ve zehir saçıyordu. Onun bu durumu karşısında Red gülümsemekten vazgeçip ciddileşti. Scarlett, "Eğer solgunsam kabahat sende," dedi. "Yoksa sana özlem duyduğum için değil," kendini beğenmiş uğursuz herif. Çünkü, ah, bu biçimde haber vermek istemiyordu. Ama ne yazık ki sözcükler ağzından dökülüyordu. Uşakların işitebileceklerine aldırış bile etmiyordu. "Hamileyim." Red'in birden boğazına bir şeyler tıkanıverdi. Scarlett'e bakarak ona doğru ilerledi. Tam elini omuzuna koyacağı sırada Scarlett geri çekildi ve ona nefret dolu gözlerle baktı. Red'in yüzünün tüm hatları gerildi. Soğuk bir tavırla, "Sahi mi? Bu mutlu baba kim acaba? Eşli mi yoksa?" dedi. Scarlett o kadar öfkelendi ve bu öfkeyle trabzanı öyle bir sıktı ki tahtaya işlenen aslanın kulakları avucuna battı. Red'i çok iyi tanıdığını sanıyor ve ondan böyle bir hakareti beklemiyordu. Elbette Red şaka yapıyordu. Ama hoşgörüyle karşılanamayacak bazı şakalar vardı. Tırnaklarını onun gözlerine sokmak ve orada parlayan garip ışığı söndürmek istiyordu. Sesi öfkesinden titreyerek, "Allah belanızı versin," diye bağırdı. Bu çocuğun size ait olduğunu pek iyi biliyorsunuz. Ama onu sizin gibi ben de istemiyorum. Ah Tanrım, keşke bu çocuk herhangi bir kimseden olsaydı da sizden olmasaydı." Red'in tunç yüzü bir öfke dalgası altında birden değişiverdi. Scarlett, "Ha şöyle, şimdi onu can evinden vurdum," diye düşündü. Ama Red'in yüzünde tekrar bir gülümseme canlandı. "Üzülmeyin canım, çocuğu belki de düşürürsünüz." Bu sözler karşısında Scarlett'in başı döndü. Tüm vücudu ürperdi. Anne olmayı, onun sorumluluğunu, mide bulantılarını, kalçalarının büyümesini, heyecanlı bekleyişi, çekilen acıları düşündü. Elbette bütün bunlardan bir erkeğin haberi olamazdı. Zaten Red'de alay ediyordu. Scarlett az daha tırnaklarını onun yüzüne batıracaktı. Onu ancak Red'in yüzünden akacak kan sakinleştirebilirdi. Scarlett bir kedi çevikliğiyle onun üstüne atıldı. Ama Red hemen yana çekildi ve onu kendisinden uzakta tutmak için kolunu uzattı. Hızla Red'in koluna çarpan Scarlett'in ayağı yeni cilalanmış merdivenden kaydı. Düşmemek için trabzanı tutmaya çalıştı ama başaramadı. Üstelik eli boşa gittiği için daha da çok dengesini kaybederek merdivenin son basamağına kadar yuvarlandı. Doğum yapmak hastalık sayılmayacağına göre Scarlett hayatında ilk kez hasta olup yatağa düşmüştü. Dünyaya çocuk getirirken ne korkmuş ne de morali bozulmuştu. Oysa şimdi büyük bir dertle pençeleşiyor, çekmek zorunda kaldığı acılar onu korkutuyordu. Ona hastalığını söylemeye her ne kadar cesaret edemiyorlarsa da o kendisinin çok rahatsız olduğunu biliyordu. Ölüm korkusunu bir türlü kafasından uzaklaştıramıyordu. Her soluk alışında kırılan kaburga kemiği sancıyor, berelenmiş yüze ağrıyor, başı zonkluyordu. Vücudunun içine giren şeytan sanki etlerini ve ciğerlerini kerpetenle söküyordu. Doğum yapmak bile ona bu kadar dayanılmaz acılar vermemişti. 3 çocuk doğurmuş ve bu 3 doğumdan 2 saat kadar önce içi neyi çekmişse onu tıka basa yemişti. Ama şimdi yalnız soğuk su içtiği zaman midesi bulanmıyordu. Ah, çocuk doğurmak ne kadar kolay, doğurmamak da meğer ne kadar zor bir şeymiş. Böyle acı çekmesine rağmen karnındaki çocuğu doğuramayacağını öğrendiği zaman beyninden vurulmuşa döndü. Oysa bu çocuğu daha doğurmadan önce canı gibi seviyordu. Kafası o kadar perişan bir haldeydi ki buna bir çare düşünemiyordu. Belleğinde ölümden başka bir şey yoktu. Ölüm bazen aklını kurcalıyor, bazen yanı başında duruyor, bazen odasında dolaşıyordu. Scarlett ona kafa tutacak gücü kendinde bulamıyor ve bu nedenle çok korkuyordu. Gücünü toplayıp ölümle mücadele edebilecek duruma geleceği zamana kadar onu koruyacak birinin yanında olmasını istiyordu. Çektiği korkunç acılar ona öfkesini unutturmuştu. Şimdi Red'i arıyordu ama kocası yanında değildi. Scarlett onu çağırıp çağırmamak konusunda bir türlü karar veremiyordu. Ondan kalan son anı, onun kaygılı yüzü ve merdivenden yuvarlandığı zaman kendisini yerden kaldırırken dadıyı boğuk bir sesle çağırmasıydı. Bütün anımsadıkları da kendisinin bir odaya götürülmesinden, çevresindeki konuşmalardan, Pity halasının ağlayıp sızlanmalarından ve Doktor Maid'in bir takım emirler vermesinden ibaretti. Koridorda ayak sesleri ve gürültüler işitmiş, oradakileri imdadına çağırmak için bağırmak istemiş ama feryadı boğazına tıkanıp kalmış ve ancak hafifçe inleyebilmişti. Scarlett'in ağzından çıkabilen bu umutsuz inilti, çevresini saran karanlıkları yırtarak çağrılan kimseye ulaşmıştı. Melanie'nin ninniyi andıran huzur dolu tatlı sesi, ''Buradayım şekerim, yanından hiç ayrılmadım.'' diyordu. Melanie ne zaman Scarlett'in elini alıp soğuk yanağına değdirse, ölümün karanlık yüzü hemen kayboluyordu. O Melanie'yi görmek için dönmeye çalışınca, birden her yer karanlığa gömülüyordu. Karanlıklar arasında şunları görüyordu. Melanie'nin bir çocuğu olacaktı. Oysa Yankiler Atlanta'ya yaklaşmışlardı. Kent alev alev yanıyordu. Acele edilmesi gerekiyordu. Ama Melanie çocuk beklediği için çabuk davranamıyordu. Melanie doğuruncaya kadar orada beklemesi kaçınılmaz oluyordu. Melanie de Scarlett kadar güçlü ve cesaretli olmalıydı. İşte Doktor Mate oradaydı. Yaralıları tedavi etmek için istasyona kadar gelmişti. Scarlett sayıklıyordu. Bazen gözünü açıyor, Melanie'yi görüyor, ona gülümsemeye çalışıyor, sonra tekrar dalıp gidiyordu. Gece, karanlık, sonra sabah oluyordu. Doğuracak olan Scarlett idi ama acı çeken Melanie. Melanie bir an olsun Scarlett'in yanından ayrılmıyordu. O pitipet gibi gereksiz hareketler yapmıyor ve ağlamıyordu. Scarlett ne zaman gözlerini açsa Melly diyordu. Ama onun asıl söylemek istediği ad Red idi. O Red'i istiyordu ama artık onun kendisini istemediğini sanıyordu. Sanki Red bir kızılderili gibi tunç rengi yüzünün ortasında beyaz dişlerini göstererek gülüyordu. Evet, Scarlett onu istiyor, o ise hayır diyordu. Scarlett, Melly diye seslendi. Dadı, yavrucuğum diyerek cevap verdi ve onun alnına soğuk suda ıslatılmış bir bez koydu. Scarlett ise hırçınlaşarak, Melly, Melanie diye haykırmaya başladı. Melanie, Red'in yatağının kenarına oturmuştu. Red ise kör kütük sarhoştu. Yere yığılmış, başı Melanie'nin eteğinde gömülüydü. Bütün vücudu titriyor, alkol gönül yarasına merhem olmuyordu. Melanie, Scarlett'in odasından ne zaman çıksa Red'i yatağın kenarına oturmuş, odasının kapısı ardına kadar açık, gözleri hole doğru dikili bir halde görüyordu. Odası karmakarışık, yerler puro artıkları ile doluydu. Masasının üzerinde dokunmadığı yemek tabakları vardı. Yatağı düzeltilmemiş, elbise ve gömlekleri yerlere, sandalyenin üzerine atılmıştı. Sakalı uzamış, yüzü perişandı. Sürekli puro içiyordu. Melanie'yi görünce hiçbir şey sormazdı. O kapının eşiğine kadar sokulur ve Red'e hasta hakkında bilgi verirdi. Üzgünüm, gittikçe kötüleşiyor. Hayır, sizi henüz sormadı. Ama durmadan sayıklıyor. Yüzbaşı Butler, umutsuzluğa kapılmayınız. Size bir kahve getireyim. Yiyecek bir şeyler de ister misiniz? Yoksa siz de hastalanacaksınız. Melanie Red için de üzülüyordu. Çok yorgun olmasına ve birkaç gecedir uyumamasına rağmen onun haline acıyor, onunla ilgilenmek gereğini duyuyordu. Halkın onun hakkında kötü sözler söylemesine şaşıyordu. Onun kalpsiz olduğunu, Scarlett'e sadık olmadığını nasıl ortaya atabilirlerdi? İşte Red gün geçtikçe eriyordu. Onda ölüm kararını bekleyen bir mahkum hali vardı. Red Scarlett'in sağlık durumunu sorduğu zaman Melanie her zamankinden daha nazik bir tavırla cevap verdi. Nihayet Melanie, Scarlett'in düzelmeye yüz tuttuğunu haber vermek için heyecan ve sevinç içinde onun odasına girdiği zaman Red yavaş yavaş başını kaldırdı.